Ayrım 6.
Yunanlıların Küçük Asya felaketi esasen 1. Savaş'ta yerinden oynayan taşlarla birlikte Avrupa'da dengeleri bozmuştu. İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelirken Almanya kıtanın en büyük devleti oluyordu. Rusya'daki devrim en çok Fransa'da dipten gelen dalgalar halinde kendini gösterdi. Washington Konferansı Birleşik Devletler'in denizlerdeki üstünlüğünü kesinlikle ortaya koymuştu. Latin Amerika, Meksika, Hindistan, Mısır, Şili gibi nice ülkede kitleler ayaktaydı. İrlanda İngiltere'den ayrılmıştı. Hindistan'da Gandhi'nin pasif direnişi bir türlü kırılamıyordu. Vietnam, Laos gibi iki fakir ülkeyle Fransa bir türlü baş edemiyor, eski sömürgelerinden vazgeçmekte istemiyordu. Fransa kıta politikası uyarınca Orta Avrupa'ya hakim olmak isterken sırtını İngiltere'ye dayayan İtalya ile karşı karşıya gelmişti. Almanya'ya muazzam bir para akıyordu. İki denizci devlet İngiltere ve Birleşik Amerika'dan gelen 30 milyar mark Fransa'yı yüksek enflasyon tuzağına düşürdü. Paris'te, Marsilya'da sosyalist muhalefet her gün biraz daha güçleniyordu. 200 frankın ancak bir sterlin ettiği gün hükümet düştü. Paranın değeri yeniden düşürülerek para politikalarıyla enflasyonist baskı ortadan kaldırılmak istendi. Frank Türkiye'de de ucuzluyordu. Bütün bu gelişmeler Göztepe'deki hane halkı için kendilerini ilgilendirmeyen basit gazete havadisleriydi. Ama olaylar öyle gelişmedi. Okul müdürü Rıdvan Mahfuz bir gün yolda Talat Bey'e rastladı. "Müdür Bey, ben de bugünlerde postaneye gelip sizi görmek istiyordum. İyi oldu karşılaşmamız." "Hayrola hocam, Cahit için." Baba meraklanmıştı, endişeyle sordu. "Cahit için mi?" "Evet, bakınız Talat Beyciğim, bu çocukta müstesna bir yetenek var. Bunu dışarı gönderiniz, orada okusun. Hem kendisi hem memleket için hayırlı olacaktır efendim." "Aman efendim, ben basit bir memurum. Bir posta memuriyetiyle bu işler olamaz ki. Bizde para ne gezer?" Selamlaşıp ayrıldılar ama babanın içinde cılız da olsa bir umut belirmişti. Acaba gerçekten bir yolu bulunabilir miydi? Fransız hükümetini düşüren yuh sesleri İzmir'den duyulmuyordu. Ama değeri düşürülen Fransız parası Cahit'i St. Louis Lisesi'nin yolunu açacaktı. İzmir'deki posta müdürü elindekini avucundakini bir araya getirip ucuz frankları toplamaya koyuldu. Artık ailede herkes bu iş için seferber olmuştu. Kim bilir, belki de başarılabilirlerdi. Her şey o kadar çabuk gelişmişti ki şimdi Latus vapurunun güvertesinden rıhtımda küçücük görünen ailesine baktıkça şaşkınlığı daha da artıyordu. Sabah erkenden anneannesi Fatma Hanım, amcası, bu işte en çok onun emeği vardı. Annesi, babası küçük bir kafile halinde evden çıkmışlardı. Anneciği son bir kez oğlunun İzmir'de bir gezinti yapmasını istemişti. İki çeşmelik yoluyla Dilek başından geçmişler, Arap tekkesinin önünden Servili Mescid'e uğramışlar, oradan Basmaniye ve nihayet limana gelmişlerdi. Servili Mescid'in altındaki karakola Cahit'in kaçamak bir göz attığını kimse fark etmemişti. Servili Mescid'in altındaki karakolda Nisa'nın babası var, Bekçi. Nisa ile Cahit her sabah okul yolunda karşılaşıyorlar. Kız ona gülüyor, el sallıyor, dil çıkarıyor. Öksüzler yurdunda çocuklara bakıcılık yaptığını söylüyor. Onu Deniz Palas'tan, hani şu yeni açılan otelden istiyorlar. Ama o gitmiyor. Önüne önlük, başına dantelalı acayip şeyler takıp hizmetçilik yapmayacak. En son dün gördü onu, nefes nefeseydi. Epeyden beri ardı sıra koşuyordu besbelli. Kolundan çekip durdurdu. "Sana bir şey getirdim." "Ne?" "Bilmem, Violet vardı." "Violet mi?" "Violet'te kim?" "İşte pasaportta mağazaları var, evleri Bornova'da." Bu aptal kız ne saçmalıyordu, sinirlenmişti. Her neyse, çabuk söyle, işim var." "Neymiş işim?" "Öf, sıktın artık." "Ama birlikte gazozoru yudumlarken sıkılmıyordun değil mi cicim?" Cahit birden kızardı. Birkaç gün önce pasaportta amcasının bir tanıdığını uğramışlardı. Şık bir yazıhanede yaşlı bir Musevi sevinçle karşılamıştı onları. Paris'te çocukla ilgilenebilecek akrabaları vardı. Lütfen küçük bey bulsundu onları. Loş odada büyük deri koltukların arasında kaybolmuş ferforje bir çiçekliğin arkasından bakan koyu mavi gözler gördü. Küçük Markiz üzerinde Fransız mektebinin forması içinde balerin zarafetiyle oturuyordu. Bir elini hafifçe şakağına dayamıştı. Komik bir şekilde poz veriyor gibiydi. Cahit artık kendine küçük gelen ceketinin içinde bisiklet zincirine dolaşmış, kirli pantolonunun paçalarını düşündü. Boyasız eski ayakkabılarına baktı. Kız sanki oraya o an için indirilivermiş gibiydi. Uçtu uçacak gülüşüyle onları süzüyordu. Cahit yüzünü astı, omuzlarını dikleştirdi. Amcasıyla dostu el sıkışırlarken o çoktan az ışıklı yazıhaneden çıkmış antroponun kapısını boylamıştı. İşte orada içilmişti gazozlar. Sanki büyük bir iştahla tepesine diktiği şişe hala elindeymiş de Violet hala gülücüklerle kendisine bakıyormuş gibi utancın terine battı. Peki peki ver şu Allah'ın cezası şeyi neymiş bakalım. Oh beyim oh matmazelden name almaya kaç küçük bey can atıyor biliyor musun sen? Peki o zaman sende kalsın. Dur dur al işte burada. Nisa üst eteğini kaldırdı. İç eteğinin cebinden küçük bir paket çıkardı. Kabaca eline tutuşturdu. Edepsizce dil çıkardı, kaçtı. İşte şimdi Cahit, Lotus vapurunun güvertesinde bir yandan küçük ailesine, Kadife Kale'ye, Konak Saat Kulesi'ne, kulenin önünden gelip geçen trolleybüslere, sisler içindeki karşı yakaya, şimdiden başlamış bir özlemle bakıyordu. Gizli bir umutla, rıhtımdaki kalabalığın içinde o gümrah kahküllerinin ardındaki koyu mavi gözleri arayarak. Yeni pantolonu cebinde, terli avucunun içinde kap biçiminde minik bir şişe tutuyordu. Kokusu öyle güzeldi ki, üzerinde yaldızlı incecik harflerle Nobel Peace Mo yazılmıştı. Sonradan iyice hatırlamıştım. Birkaç kez bisiklet yolunda Göztepe küçük yılı arasında karşılaşmışlardı. Onlar hep küçük gruplarıyla konuşa gülüşe geçer giderlerdi. Cahit ise hep bir başına dalgın. Evet evet hatırlıyordum. Bir kez kızın sedesini kaldırmasına yardım etmişti. Kim bilir başka neler hatırlayacaktı. Ama artık çok geçti. Adını Genç Cumhuriyet'in Lahey Divanı'nda kazandığı hukuk zaferiyle özdeşleştirecek olan Lotus limandan gittikçe uzaklaşmaktaydı. Ailesine el salladı. Onların ellerindeki beyaz mendiller kelebek kanatlarının ibiksi çırpınışıyla uçuşmaktaydı. Gözleri doldu. 15 yaşında bir yeni yetmenin sınırsız hüsnü yüzlü içinde kendisini dünyada kaybolmuş, gökyüzünde kayıp gitmekte olan bir yıldız gibi hissederek kamerasına gitti. Benliğinin derinliklerinde bir cüce ile bir dev çarpışıyordu. Bir yanda yeni yetmenin ataklığı, çaresizliği, öte yanda yitti yitecek özgüven. Her şey bir yana, önemli olan en kısa zamanda en iyisini yapıp paralar suyunu çekmeden dönmek. Sonra birden korku. Fransızcam yetecek mi? Ya 2 yılda bitiremezsem? Keşke hiç bulaşmasaydım bu işe. Akşam oluyordu. Köşeleri sarı metal menteşeli küçük karton bavulunu açtı. Bir köşeye sıkıştırılmış yiyecek paketine uzandı. Boğazına kadar toktu. Bavulunu kapattı. Hemen soyundu yattı. Lambozdan giren ay ışığı çelik bir bıçak gibi kamarayı ikiye bölüyordu. Dalgaların bilinmezlerle dolu sesleri. Kaptan köşkündeki ışıldığın gelip gelip çarpan kırmızı şamarı. Acaba önce bir sınav yaparlar mıydı? Ya hemen başlatır sonra aylar sonra bir sınav ya da devam etmesine izin vermezlerse? Ter bastı sırtını. Kalktı yatağın içine oturdu. Bu gemi gidiyordu. Neyin ne olduğunu, olacağını şimdiden bilmek mümkün değildi. Şimdiden faraziyelerle kafa yorup zaman yitirmeye gerek yoktu. Ne yapabilirim şimdi burada bu koşullarda? Bu basit akıl yürütme onu rahatlatmıştı. Yeniden bavula uzandı. Kırmızı bez cildi ağarmış. Grammarii L'Enfantes çıkardı. Cılız ışıkta partisi ve parselerin ince italik yazılarla dizilmiş eklerini, köklerini okumaya durdu. Sanki hemen sınava sokacaklarmış gibi bütün dikkatiyle algılıyordu.